Ayrım 15.
Sayfa 142. Ta ki çağırdığımız, kendisine birçok imtiyazlar ve çıkarlar bağışladığımız yabancı sermaye ülkemize girdiği zaman alanı boş bulmasın ve her alanda kendisiyle ortak çalışacak aciz kişiler değil, organlaşmış, örgütleşmiş heyetlerle karşılaşsın. Bu örgütler işçilere veya küçük sermaye sahiplerine ait olduklarına göre başka başka mahiyette olacaktır. İşçiler kuvvetli ve bilinçli sendikalar ve dernekler halinde toplanmalıdırlar. Bu sınıfın tam bir serbestlik içinde örgütlenmesini temin edecek yasalar konmalı ve bu örgütlerin sorumluluk kurullarının işçi işlerinden ve iş ve sermaye münasebetlerinde geniş yetkilere sahip oldukları onaylanmalıdır. Ne yazık ki Zonguldak işçisine ait yönetmeliğin gazetelere akseden kısımları bu konuda İktisat Bakanlığı'nın ihtiyaca uymayan bir görüşe saptandığını göstermektedir. İşçi sendikalarında hükümet memurlarının ve sermaye mensuplarının hiçbir yeri olmadığı halde Zonguldak Amele Cemiyeti'ne bazı memurlar ve şirket temsilcileri dahil edilmiştir. Bu girişim durumu büsbütün karıştırmaya elverişlidir. Gerçekte buna büsbütün ters bir tutum benimsemek gerekirdi. İşçi dernekleri delegelerine hükümetin teşkil edeceği ihtisas komisyonlarında söz hakkı verilmesi çalışmalara daha doğru bir yön verecekti. Millet Meclisi'nde her alanda uzmanlaşmış kimselerden oluşan komisyonlar kurulursa bu gibi hatalara düşünmeyecektir. Halk, meclisin çalışmalarında ilim ve ihtisasın hakim olmasını beklemektedir. Teşvik edilecek ikinci bir kuruluşta kendilerine gösterilecek araziyi hükümetin kefaleti altında kredi ile tedarik edecekleri araç ve makinelerle işletecek köylü sendikalarıdır. Bunların kuruluşu da özel bir kanuna bağlanmalıdır. Küçük sermayelere sahip esnaf, satıcı ve zanaatçıların boşa giden çabalarla güçlerini ve ömürlerini yok etmelerini önleyecek teşkilat, kooperatifleridir. Uzun bir araştırmanın ürünü olan kooperatiflerin hiçbirini ihmal etmeyen ayrıntılı bir kooperatif kanunu bu sınıfın meclisten beklediği en olumlu iştir. Ancak bu küçük üreticiler kooperatifler çevresinde bankaların yardımıyla büyük ve çağdaş üretim usullerini uygulamayı başaracaklardır. Hükümet hatta özel bankalar kurmak suretiyle kooperatife fiilen yardım etmelidir. Millet Meclisi bu örgüt işlerini başarır ve bunu dış ticareti kendi eline alarak tamamlarsa halkın itimadına layık olduğunu ispat etmiş olacaktır. Biz muhtelif halk tabakalarından meclise doğru örgüt seslerinin yükseldiğini duymaktayız. Aydınlık sayı 16, Ağustos 923. Sosyalist akımlar ve Türkiye. Son birkaç ay içinde ülkemizin çalışanlar sınıfını üzen çok önemli olaylar cereyan etti. İşçilerimiz seçim mücadelesine başlamak üzere iken hiç beklemedikleri bir darbeye, bir hakarete uğradılar. Henüz egemenlik haklarını ne tarzda kullanacaklarını araştırmaya vakit bulamadan müthiş ve nefret uyandırıcı bir itham altında hareket serbestliğinden yoksun edildiler. Bazı gençlerin büyük bir iyi niyetle hiçbir gizli emel beslemeksizin belki biraz tedbirsizce ve coşkun bir dille yayımladıkları 1 Mayıs gösterilerine ait beyannameler fırsat bilindi. Çalışan halk kitlelerinin birleşik hareketlerini felce uğratmak için rastgele onun en can alıcı noktalarına saldırdı. Aslında beyanname meselesinin bir suç gibi gösterilmesi bile büyük bir hayal gayretinin sonucudur. Kişi dokunulmazlığını sağlayan yasalar ayaklar altında çiğnendi. Siyasi polis bu konu ile hiçbir ilgisi olmayan birçok kimsenin huzur ve sükununu bozmak derecesinde işgüzarlıkta ileri gitti. Bu arada gerek İstanbul gerek Anadolu işçi çevrelerinde haklarında büyük bir güven ve sevgi beslenilen yoksul ve orta halli kitlelerin kuruluşlarının öncüleri sayılan sosyal devrim mücahitleri de mahkemelere sevk edildi. O mücahitler ki uzun yıllardan beri her türlü güçlüklere, tehlikelere göğüs gererek Avrupa emperyalizmine karşı işçilerimizde karşı koyma ve düşmanlık duyguları uyandırmaya çalışmış, yayınları ve örgütleriyle ülkemizde tutsak yaşamamaya azmetmiş, sosyal mevkiini kavramış bir işçi hareketi yaratmıştır. Ülkemizin pek sınırlı ve yoksul olan, bilim ve kültür aleminde seçkin bir yeri olan bu devrim ülkücülerine vatan hainliği isnat edilmesi yalnız işçi sınıfının derin gücenikliğini çekmekle kalmadı, bu bizzat düşünce özgürlüğüne karşı nitelenemez bir saldırı teşkil etti. Düşüncelerimizin ve kanaatlerimizin bildirilmesi ve yayınlanması hakkı basınımızdan alınmak isteniyordu. Bir kelimeyle kamuoyu en kutsal özgürlüklerinden biriyle oynandığını sezdi. Günlük gazetelerin belli başlı yazarları, meslektaşları olan yazarların ve mücahitlerin düşüncelerinden dolayı zindana atılmalarından çok şaşırdılar ve bazıları düşüncelerimize açıkça karşı oldukları halde herkesin istediği gibi düşünmek, düşündüğü gibi yazmak ve söylemek hakkının dokunulmazlığı hakkında makaleler yazdılar. Kamuoyunun bu hararetli gösterisi ve mahkemeden çıkan olumlu kararı karşılayan alkış tufanı bizleri çok duygulandırdı ve halkımızdaki bu uyanıklık, haklarını büyük bir kıskançlıkla savunma eğilimi, yakın gelecek hakkında kalplerimizi büyük umutlarla doldurdu. Böyle bir durumun tanığı olmak, çektiğimiz sıkıntıları bize pek çabuk unutturdu. Önce türlü sosyalist akımlara göre yerimizi belirlemeliyiz. Bu konuyu yakından ve günü gününe izlemeliyiz. Çoğu kez farkına varmadan yanlış anlamalara düşüyorlar. Bu cümleden olmak üzere çoğunlukla değişik zamanlarda, değişik ülkelerde ortaya çıkmış fakat yavaş yavaş yok olmuş ve tarihe karışmış işçi devrimci akımları bugün var olanlarla karşılaştırılıyor. Bu, birbiri içine girme doğal olarak hali hazır duruma göre ya gereksiz ya da gerçeğe uymayan düşüncelere sebep oluyor. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için bugünkü uluslararası sosyalizm akımlarını kısaca şematik bir tarzda tanımlayacağız. Maksat kendi yerimizi belirlemek olduğu için bunların tarihi kökenlerine dair uzun açıklamaya girişecek değiliz. Mütarekeye kadar sosyal devrim partileri aynı enternasyonel çevresinde toplanmış olmakla birlikte pek karmaşık bir manzara göstermekten geri kalmıyordu. Çünkü uyuşması imkansız kanaatlere sahip sayısız gruplar aynı parti içinde kendi aralarında devamlı çarpışıyorlardı. Bunların içinde gayet ılımlı reformcular yanında aşırı ihtilalcilere, tarihsel maddecilikten esinlenme, bilime dayalı yol ve yöntemleri izleyen devrimciler yanında sosyalizm prensiplerini siyasal çıkarlarına göre bozan ve değiştiren, her türlü kanaat ve inançtan yoksun siyaset düşkünlerine ve küçük burjuvazinin karışık zihniyetlerinden kurtulamamış, realiteden çok soyut düşüncelerle uğraşan hayali sosyalizm kalıntılarına rastlanırdı. Dünya Savaşı sonucu maskeler düştü, hayal peşinde koşanların akılları başlarına geldi. Bir düşünce veya aşırı merak hatası olarak eğilimlerine, doğal bağlantılarına uymayan çevrelere girmiş olanlar, mantıken bulunmaları gereken kuruluşlara gittiler. Toplumsal güçler ve değerler kendilerinden yeni bir sınıflamaya tutuldular. Yanlışlıkla işçi ve devrimci partilerine katılarak onların hareketlerini güçlendiren burjuva mensupları kendi sınıfının kucağına atıldılar ve devrim akımlarını varlıklarıyla düşürdükleri boğuculuktan kurtardılar. Böylece burjuvazi ve proletarya açıkça birbirinden ayrılmış düşman iki cephede yer aldı. İşçi cephesinde üç akım görülmektedir. Bunlardan her biri önemli işçi kitlelerini kendine bağlamış bağımsız siyasi ve mesleki örgütlere sahiptir. Burada anarşist dernekçilerden söz edecek değiliz. Toplumculuktan çok bireyciliği, bir mutlak özgürlüğü amaçlayan, devlet örgütüne değer vermeyen, yalnız üretim işçileri için asgari ve bölgesel bir örgütle rıza gösteren bu toplumsal akımı, olgunluğa ermiş kapitalist toplumun vaktinden önce açılmış bir çiçeği sayıyoruz. Anarşizmin teorisi bu yüzden bizi pek ilgilendirmez. Aslında derin bir toplumsal ve ekonomik karmaşa içinde yuvarlanan ülkemizde bunun sözü bile yersizdir. Geri kalan iki akımdan biri sosyalizm, diğeri komünizm akımıdır. Bizim için anlaşılmasına, aralarındaki ayrılığın gösterilmesine şiddetle gerek duyulan asıl bu ikisidir. Komünizmi yeni icat bir şey sananlar çoktur. Bunların inanışına göre aşırı bir takım ihtilalciler ellerinde silah, bellerinde pala, kana susamış yaratıklar gibi saldırmaya hazır, genel savaşın ortaya çıkardığı karışıklıklardan da yararlanarak ortalığı fesata vermek üzere bazı siyasi kuruluşların çevresinde işçiyi toplamaya uğraşmaktadırlar. Servetleri yağmalamak, sermayeleri paylaşmak, araziyi bölüştürmek gibi aç ve sefil insanların hırs ve duygularını okşayacak vaatlerde bu korkunç komünistlerin siyasi inançlarını teşkil etmektedir. Bunun ne kaba bir karikatür olduğunu aklı başında herkes anlar. Gerçekte bu iki işçi partisini ve enternasyonalini olayların akışı oluşturmuştur. Herkesin bildiği gibi sosyalist partileri genel savaş sırasında Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde işçi kitlelerini birbirlerine karşı mezbahalara gitmeye teşvik suretiyle onların kurtuluş davasına hıyanet etmişlerdi. Yeni sosyalist lider ve öncülerin burjuvazi ile sıkı ve sürekli işbirliği onları hıyanetten hıyanete sürüklemişti. Daha savaşlar sona ermeden her yandan bu hayasızca harekete karşı protestolar yükselmeye başlamıştı. Sosyalizm temellerine içten bir şekilde bağlı kalan bu zümreler son savaş yıllarında Kiental ve Zimmerwald'da kongreler yaparak ulusal partilerin gayeden sapması aleyhinde gösterilerde bulunmuşlar ve kendi görüş açılarını ilan etmişlerdi. Çoğu büyük bir tecrübe ve bilgi sahibi olan sosyalist liderler ve taraftarları uçurumdan geri dönemeyecek durumda idiler. Bunlar doğal olarak sorumluluklarını omuzlarında taşıdıkları davranışlarını, siyasetlerini haklı gösterecek bilimsel ve teorik yorumlamalara girişecektiler. Gerçekte karşılarındakilerin saldırılarından kendilerini korumak için Marksizme istinaden silahlar icat ettiler. Parti mücadelelerinde çoğunluğu kazanmaya başlayan Zimmerwald devrimcilerinin hemen iktidar makamına hücum için savaş sonucunda ortaya çıkan koşulların elverişli olduğu tezine karşılık bir durgunluk ve bekleme politikası öne sürdüler. İktisadi ortamın henüz sosyalizmi uygulamak için olgunlaşmadığını, savaş faciasından sonra yurttaşlar arasında geçecek çetin bir sınıf savaşının ülkelerin büsbütün harap olmasını gerektireceğinden, beklemenin uygun olacağını ve zaten orduların terhisinden sonra halkın devrimci partilere gösterdikleri sevgi ve yönelme sayesinde seçimlerde kazanmak suretiyle kan dökülmeksizin amaca ulaşmanın mümkün olduğunu ispata çalıştılar ve Rus bolşeviklerinin iktidarı ele geçirmelerini, Avusturya ve Almanya'da bu yolda kanlı teşebbüste bulunmalarını kınadılar. Bu sosyalistlerin ve onlarla ortak hareket eden dernek yöneticilerinin elverişli davranmalarıyla uluslararası müthiş bir devrimci gösteri şeklini alması kararlaştırılan 1919 1 Mayıs'ında beklenildiği gibi genel grev yapılamadı. Böylece partiler içerisinde yeni ve etkin davranışlı kimselerle yeni birer parti oluşuyor, yenileri eskilerden sol kanadı sağ kanattan ayıran uçurum her fırsatta biraz daha derinleşiyordu. Parlak cümleler, muhteşem söylevler içinde boğulmakta olan sosyalizm yeniden canlanıyor, laf yerine eyleme sarılanlar gün günden çoğalıyordu. Eski elebaşlarının uyuşukluğuna karşı baş kaldıranlar 1919'da yeni bir enternasyonel teşkil ederek mensup oldukları partilerden geçmişe sıkı bir şekilde bağlı olanları ihraç etmeye, kendileri azınlıkta kaldıkları takdirde ayrıca bağımsız partiler halinde çalışmaya karar verdiler. Bu şekilde ortaya çıkan partiler komünist adını aldı. Bu adlandırmanın nedeni şudur: sosyal devrim mesleği türlü evreler geçirdikten sonra her yerde sosyalizm adını almıştı ve sosyalizm kapitalist toplumun son tekamül sınırına varınca işçi sınıfının baskısı ile kolektif bir toplum biçimini alması demekti. Sosyalist partilerin görevi sanayi gelişmiş ülkelerde elverişli bir ortam çıkar çıkmaz işçi sınıfının yardımıyla bu devrimi yapmaktı. Halbuki son savaş ve mütareke yıllarında çok elverişli ortam doğmuş olmasına karşın bu partiler kurulu düzenin hükümetleriyle işbirliğine girerek burjuva yönetimini takviyeye hizmet ettiler. Bu sosyalistler sanki işçi sınıfı arasında burjuvazinin acentalığı görevini görüyor ve kendilerinden kurtuluşlarını bekleyen kitleleri bizzat onların düşmanları adına ve çıkarına avutuyordu. Sosyalist deyimi sahte bir yafta halini almıştı. Bu ad altında işçiye itimat telkin etmek imkanı kalmamıştı. Bu düşünceye dayanarak sosyalizme bağlı kalanlar, boşu boşuna sosyalist adını taşıyanlarla aralarında bir yakınlık olmadığını belirtmek için kelimeyi feda etmeyi uygun gördüler. Vaktiyle Karl Marx, sosyalizmin bilimsel temellerini attığı zaman teorisini içeren kitaba komünist Manifestosu adını vermişti. Yeni devrimciler komünist adını almakla bu deyimi canlandırmış oluyorlardı. Amaç itibariyle komünistleri sosyalistlerden ayıran önemli bir fark yok. Her ikisinin amacı yoksul hak kuvvetiyle sosyal devrimi gerçekleştirmektir. Fakat taktikte yeni usullerde önemli ayrılıklar göze çarpar. Bu usul ayrılığı da bazı teorik anlamaya dayanır. Komünistlerin bir iddiasına göre burjuva toplumu içerisinde yoksul sınıflara mensup kişilerin seviyesini yükseltmek, onları gereği gibi bilinçlendirmek, kendilerine düşen görevi yapmaya muktedir kılmak, bir kelimeyle devrimin toplumsal koşullarını hazırlamak imkan dışıdır. Burjuva, devlet mekanizmasının bozukluklarını tamir etmek için bir takım düzenlemelere girişmek, nefret edilen bir yönetim biçiminin devamına yardım etmektir. Esasen imtiyazlı sınıflar, yoksul sınıfları öyle baskı altında tutar ki, kapitalizmin tekamülü olgun bir meyve gibi burjuvazinin düşüşünü zorunlu kılsa bile bu apaçık duruma rağmen onun elinde bulunan maddi vasıtalara güvenerek yerini muhafaza etmekte inat etmemesi tasavvur dışıdır. Buna dayanarak işçi sınıfı iktisadi koşullar henüz bir sosyalist yönetim kurulmasına elverişli olmasa bile ilk eline geçen fırsattan yararlanılarak iktidarı ele geçirmelidir. Bu durumda doğal olarak hemen sosyalizmin uygulanması söz konusu olamaz. Fakat en gelişmiş ülkelerde bile hakimiyeti elde eden çalışanlar sınıfı geçici bir süre için bir hazırlayıcı yönetim kurmak zorundadır. Ancak böyle kendi sınıf hükümetlerinin yönetimi altında işçi ve köylü sınıfları kendi geleceklerini bizzat ele almak için gereken yetenek ve yeterliliği elde ederler. Bu hazırlık döneminde burjuvazinin son mukavemet teşebbüsleri de yavaş yavaş boşa çıkarılır. Ancak o zaman gerçek bir sosyalist toplum kurma olanakları doğar. Buna karşılık sosyalistler, burjuva yönetimi altında ezilerek geçim şartlarını düzeltmek, yoksul sınıfları devrim amaçlarına uygun bir tarzda eğitmek mümkündür diye iddia ediyorlar. Kendi görevlerinin sömürülenler lehine ulusal meclislere yeni yeni reform yasaları kabul ettirerek onların sefaletini azaltmak olduğu sanısındadırlar. Gittikçe daha geniş halk kitlelerinin güvenini kazanarak seçimlerde çoğunluğu sağlama ve bu suretle iktidara geçme ve kimseyi incitmeksizin sosyalizmi uygulama olanağına inanırlar. Burjuvaziyi zor ve şiddetle devirmeye yönelik mücadeleyi zararlı sayarlar. Okurlarımıza bir fikir vermek için bu sosyalizm-komünizm ilişkilerini kısaca açıkladık. Fakat itiraf etmeliyiz ki Avrupa için hayati bir önemi olan bu ihtilafların ülkemiz için bir değeri yoktur. Bizde eski geleneklere, parlak bir geçmişe sahip bir sosyalist parti yoktur. Esasen sermayeler hemen bütün yabancılara aittir. Sanayimiz henüz pek geri, sınıf mücadelesi henüz hat devresinden pek uzak. Bu yüzden sosyal devrim meselesi bizde büyük bir özellik gösterir. İki muhalif kanada ayrılmak bizde söz konusu bile edilemez. Sosyal kuvvetlerin her ülkede birinci başarı şartı halkın samimi ruhundan doğmaları ve oranın yerel hayat şartlarını dikkate almalarıdır. Türkiye'nin varoluşu ise pek özel bir görünüş arz eder. Bu şartlara ve halkımızın ruh yapısına göre hareket etmek bizim için çabalarımızın şeklinden, gösterişten ibaret kalmasını istemiyorsak bir zorunluluktur. Zaman zaman silahlı saldırılarına uğradığımız ve bir suçlu istila ile bizi esir etmeye çabalamaktan bir an usanmayan Batı kapitalistlerinin istilacı eğilimleri varlığımızı süreli bir şekilde tehdit etmektedir. Ulusal bağımsızlıklarımıza kasteden emperyalistleri aleyhimize harekete geçiren etkenlerin Avrupa kapitalizminin halihazır şartlar çerçevesinde gelişmesini sağlayan esaslar olduğu düşünülecek olursa, büyük çoğunluğu çalışan halktan olan ulusumuzun bunlara karşı bir tek vücut gibi mücadele etmesi gereği belirir. İnanışımızca bu mücadele savaş zamanlarıyla sınırlı kalmamalıdır. Kendisine karşı sonsuz bir borçluluk duyduğumuz kapitalist Avrupa, bizi girmek üzere olduğumuz barışçı mücadele döneminde de iktisadi nüfuzu altında tutmaya çalışacaktır. Diğer bir yazımızda da ısrar ettiğimiz gibi yerli kapitalistlerimizin iktisadi gelişmemize katkıları denize bir damla su eklemek gibi olacaktır ve ister istemez bunlar bir iş yapabilmek için Avrupa kapitalistlerinin arabalarına asılacaklardır. Sözünü ettiğimiz iktisadi egemenlik mücadelesinde içimizden sayılı bazı kimselerin çıkarı, görünüşte dost ve gerçek düşmanlarımız olan Batı kapitalistlerinin çıkarlarıyla birleşecektir. Bunlar bazen bilmeyerek, çoğu kez de bilerek ulusal ereklerimizi nispeten önemsiz kişisel çıkarlar karşılığında feda etmekten çekinmeyeceklerdir. Halk hükümeti durumu hakkıyla araştıracak ve ulusal yeteneklerimizi ve gücümüzün nelerden ibaret olduğunu hayale kapılmaksızın değerlendirip tespit edecek olursa, mülkiyeti yabancılara ait araçlarla çalışan, emekçilerden ibaret bir ulusa hükümet ettiğini anlamakta gecikmeyecek ve bu sıfatla ekonomik faaliyeti bireylerden çok devletin yürütmesi gereğine inanacak, kamunun çıkarını ilgilendiren işleri kendi tekeli altına alacak ve özel teşebbüsleri ve şirketleri halk teşebbüsünün selameti açısından sıkı bir denetim altında tutacaktır. Bu konuda uygun gördüğümüz tedbirleri İktisat Kongresi'ne sunduğumuz tasarıda madde madde anlatmıştık. Şüphesiz bunlar inceleme ve araştırma sonucu akla gelenlerdir. İşin içine girince yeni ortaya çıkan durumlar karşısında belirli bazı prensiplere bağlı kalarak çözümler bulmak yöneticilerin yeteneğine kalır. Ülkemize ait olan bu inceleme kısmını ayrıca bir makalede genişletilmek vaadiyle özetleyelim. Türkiye'de sınıflar ve sınıf mücadelesi yok değildir. Yalnız kapitalist burjuva sınıfı pek küçük ve zayıf bir azınlık, işçi ve köylü sınıfı ise büyük bir çoğunluk teşkil ettiği için sınıf mücadelesi yabancı kapitalist ve bunların uyduları durumunda kalan yerli eşraf ve servet sahibi arasında olur ve çoğu halde bir ulusal mücadele şeklini alır. Şimdiye değin ferdi hanedan hükümetleri bu mücadelede daima kapitalistlerin yani ulus düşmanlarının tarafına geçmişti. Bu sayede saray ve konak harcamaları için gereken kaynağı temin ediyordu. Bundan sonra iktidar gücünü ulusal egemenlikten alan halk hükümeti emeğin yani ulusun tarafına geçmeli ve bir iş ve işçi hükümeti olmalıdır. Devlet adamları arasında İktisat ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanları gibi Marksist bir düşünceyle hareket etmeye eğilimli görünen kişilerin bulunması hükümetimizin bu yola girmekte gecikmeyeceğini düşündürmektedir. Biz istiyoruz ki bu politika daha çok bir açıklık kazansın, işçi ve köylü sınıflarıyla çalışan kitlelerin çıkarlarını hareketlerine esas sayanlarla hükümet kuruluşları ve makamları arasında daha samimi ve karşılıklı bir güven duygusu doğsun.